gerçekten. Dolayısıyla adımız da onun için.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte bugün yine buluştuk. Yine güzel bir programla karşınızdayız. Sizleri de davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak Almanya'ya bağlanacağız. Buket Barlas Wächter telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ödül alan filmlerden bahsedecek ve bugün yani 21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü olarak kutlanıyor Almanya'da. Münih'te hafta boyunca hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler hakkında bize bilgi verecek. Ve sonrasında bir telefon bağlantımız daha olacak. MEF Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Didem Taylan telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve onunla matematiği konuşacağız. Özellikle öğrencilerin matematik konusundaki farkındalığını artırmanın öneminden, matematiğin yaşam pratiğinde karşımıza nasıl çıktığı gibi konular üzerine kendisine sorular yönelteceğiz. Ve sonrasında Göç Yolları köşemizde yayınımız sürecek. Özellikle Avrupa'daki Türk basınının geçmişi ve güncel sorunları üzerine İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamızdan detaylı bilgiler alacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Değiller bana bu kadar karamim,
kara değiller bana bu kadar karamim.
Sevda denilen şeyde acaba ben de var mıyım?
Sevda denilen şeyde acaba ben de var mıyım?
Yalıyırım
en dereye dereye ha ben daha yalıyırım.
Üç gün seni görmedim derdim deneliyirim.
Üç gün seni görmedim derdim deneliyirim.
Alır
sevdalı sevda seni kısmet olursa alır.
Bakma nişanlı kıza başım belaya kalır.
Bakma nişanlı kıza başım belaya kalır.
Allah'a
sevdalı dede kaldım ha bu Allah'a.
Ben şimdi ya gillandım basmam guri dallara.
Ben şimdi ya gillandım basmam guri dallara.
Ben gillandım şimdi basmam guri dallara.
Ben gillandım şimdi basmam guri dallara.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Almanya'dan Buket Barlas, Vehter'le sizleri buluşturacağız. Sayın Vehter, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar Münih'ten.
Merhaba, teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Berlin Film Festivali'nin başladığından ve devam ettiğinden bahsetmiştik. Film Festivali sonunda ödül alan filmler belli oldu. 16 Şubat itibariyle biz de şimdi detayları sizden alalım.
Evet, Berlin'de Altın Ayı ödülü bu yıl İsrailli yönetmen Nadav Lapid'in benzerlikler olarak çevirebileceğimiz Synonyms adlı filmine verildi. Berlin şehrinin sembolü ayı olduğu için film festivalinde farklı dallarda altın ve gümüş ayı ödülleri verilmekte. Bilindiği gibi Berlinale olarak da adlandırılan Uluslararası Berlin Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde bu yıl Türkiye'yi Kız Kardeşler isimli yapım temsil etti. Hı hı. Emin Alper'in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliği yaptığı filmde 3 kız kardeşin dokunaklı hikayesi anlatılıyor. Emin Alper daha önce Tepenin Ardı ve Abluka adlı isimleri, filmleriyle de büyük başarı elde etmişti. Yönetmenin 3. filmi olan Kız Kardeşler filmi her ne kadar Berlin'de ödül alamadıysa da katılacağı diğer festivallerde yolu açık olsun diyelim. Bu yıl jüri büyük ödülüne Grâce à Dieu adındaki filmiyle ünlü Fransız yönetmen François Ozon layık görüldü. Grâce à Dieu Türkçe'ye Tanrı'ya şükürler olsun şeklinde çevrilebilir. Film gerçek bir olaydan yola çıkılarak yapılmış. Fransa'nın Lyon şehrinde Katolik Kilisesi'ne mensup bir din görevlisinin 1986-1991 yılları arasında çok sayıda çocuğa cinsel tacizde bulunmasını konu edinen bir film bu. Adeta belgesel denilebilecek kadar gerçek ayrıntılara yer verilen bir yapım. Filmin yönetmeni 51 yaşındaki François Ozon, basın toplantısına yaptığı açıklamada Katolik Kilisesi'nde yer alan bir skandalı konu edindiği için filmi çok zor şartlarda çektiklerini dile getirdi. Hatta filme maddi destek bulmanın imkansız hale geldiğini açıkladı. Filmde konu edilen din görevlisiyle ilgili dava Fransa'da hala devam ediyor. Dava ile ilgili kararın ise Mart ayında verilmesi bekleniyor. Bu tip skandallar özellikle Katolik Kilisesi tarafından örtbas edilmeye çalışılsa da sanatçıların böyle hassas konulara yer vermesi, konuyu gündemde tutmaya çalışması çok önemli. Öte yandan gerçek olayları film formatında açıklayabilmek her zaman çok da kolay değil tabii, hı hı, ki. Berlin Film Festivali'nin ana yarışma bölümü dışında da ödüller veriliyor. Bu yıl en iyi ilk film ödülünü Türk-Alman yönetmen Mehmet Akif Büyük Atalay Oray adındaki filmiyle kazandı. 1987 Almanya doğumlu yönetmen eğitimini Köln Güzel Sanatlar Yüksek Okulu medya bölümünde tamamlamış. Filmde Almanya'da yaşayan Müslümanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar ele alınıyor. Sanıyorum önümüzdeki günlerde bu film sinemalarda da gösterilmeye başladığında oldukça ses getirecek.
Evet, ben de öyle tahmin ettim.
Çok hassas bir konu bildiğiniz gibi. Bu yılki festivalin jüri başkanı, dünyaca ünlü Fransız sanatçı Juliette Binoche, festivalde yaptığı açıklamada günümüzde insanların gittikçe bencilleştiğini, ülkelerin sınırlarına duvarlar ördüğünü ve pek çok insanın mağdur durumda kaldığını belirterek daha insancıl, daha merhametli bir dünya özlemini dile getirmişti. Gerçekten de sinema yapımları bizlere ayna tutarak yaşam önceliklerimizi gözden geçirmemizi sağlıyor demek mümkün.
Evet, özellikle en azından hani o bahsettiğiniz film ödül alamamış olsa bile yine bir başka filmden, böyle güzel bir konusu olan filmden ödülle dönmüş olmak da bence çok başarılı. Tüm yönetmenlerimizi tebrik ediyorum bu anlamda ve o filme emeği geçen herkesi. Size de teşekkür ediyoruz bize bu konuda bilgi verdiğiniz için. Bir başka konu daha var aslında, çok da önemli bir konu. Bugün 21 Şubat, tam da bugün her yıl 21 Şubat'ta kutlanan Uluslararası Ana Dil Günü Münih'te de kutlanıyor. Pek çok da etkinlik var. Bu etkinlikleri de hemen dinleyicilerimize duyuralım. Münih'te olup da katılmak isteyenler olursa diye.
Tabii ki. Uluslararası Ana Dil Günü nedeniyle bugün Türkçe, İspanyolca, Çince, Arapça ve İtalyanca gibi dillerde etkinlikler yapılıyor. Bugünkü etkinlikler daha çok okul öncesi veya ilkokul çocuklarına yönelik. Gün boyunca çok dilli okuma etkinlikleri düzenleniyor. Birlikte el işi faaliyetleri yapılıyor, şarkılar söyleniyor. Münih'te harika oyunlar sergileyen Tiyatro Uğur Böceği de iki farklı kütüphanede Türkçe ve Almanca kukla gösterisi yapıyor. Tüm bu bahsettiğim etkinlikler Münih şehir kütüphanelerinde gerçekleştiriliyor ve giriş ücretsiz. Münih'te hemen hemen her mahallede kütüphane var. Toplam sayı 22. Bunlardan 14'ünde bugün birbirinden güzel etkinlikler yapılmakta. Önümüzdeki hafta sonunda da farklı dernekler etkinliklerine devam edecekler. Çocuklar için hazırlanan çok dilli kitap okuma etkinlikleri ve ayrıca çeşitli gösteriler de mevcut. Çocuklarını iki dilli yetiştiren velilere yönelik bilgilendirme toplantıları ise Münih'teki şehir kütüphanelerinde Şubat ayı boyunca devam ediyor. Bu toplantılar Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Çok Dilliliği Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla yapılmakta. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yıl Münih'in ünlü Gasteig Kültür Merkezi'nde yine çok büyük bir etkinlik gerçekleştirildi. 19 Şubat Salı akşamı yapılan bu etkinlikte Münih'te konuşulan birbirinden farklı dillere yer verildi. Ana dillerini tanıtan kişilerle aynı masalara oturup dillerini nasıl konuştuklarını, Münih'te kendi dillerinde ne gibi etkinlikler düzenlediklerini, bu dillere ilgi duymanız halinde nerede ve nasıl öğrenebileceğiniz konusunda bilgi alabildiğiniz bir etkinlikti bu. Aynı akşam dil bilimciler tarafından yapılan konuşmalarda her dile değer verilmesi gerektiği, çok dilliliğin büyük bir zenginlik olduğu vurgusu yapıldı. Münih'te nüfusun %35'i göçmenlerden oluşuyor. Dolayısıyla yapılan etkinliklerde çok farklı, çok zengin bir kültürel ortamla karşılaşıyorsunuz. Üstelik tüm bu insanlarla ortak bir yönünüz de var. Türk de olsanız, Japon da olsanız veya Kenyalı da olsanız, neticede ana diliniz yaşadığınız toplumun ana dilinden farklı. Bu insanları çok çabuk kaynaştıran bir özellik. Çünkü aynı zorlukları yaşadığınızı biliyorsunuz, aynı mücadeleyi veriyorsunuz. Bu durumda doğal olarak bir tek kendi ana dilinize değil, diğer dillere olan hassasiyetiniz de artıyor. Evet. Diğer dillerin, diğer kültürlerin de savunucusu oluyorsunuz. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından 1999 yılında alınan bir kararla her yıl 21 Şubat tarihinde Uluslararası Ana Dil Günü kutlanıyor. Ana dilinin konuşulması ve yaşatılması kültürel birikimin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için kaçınılmaz. Ayrıca dünyadaki dil çeşitliliği insanlığın kültürel zenginliği için büyük bir şans. Ne yazık ki yeterince önlem alınamadığından dünyadaki bazı diller yok olmakta. Bu konudaki hassasiyetin artırılması için Uluslararası Ana Dil Günü büyük bir önem taşıyor. Ayrıca bizler, yani yurt dışında yaşayan Türkler için de önemli bir gün bu. Çünkü bazen ana dilinizi konuşma hakkına sahip olduğunuzu çevrenizdekilere hatırlatmanız gereken durumlar olabiliyor. Ki bu çok temel bir hak.
Tabii.
Çünkü aslında ana dilimiz aynı zamanda da yüreğimizin dili. Umarız politikacılar da dil bilimcilerin açıklamalarını dikkate alarak çok dilliliği teşvik edici önlemler alırlar diyelim ve noktamızı koyalım.
Ne kadar güzel ifade ettiniz. Çok teşekkürler. Peki özellikle Türkçe ile ilgili o etkinliklerle ilgili detaylı bilgi almak isterlerse nasıl, nereye ulaşabilirler?
İnternet aracılığıyla Münih Şehir Kütüphanelerinin sayfalarına girdiklerinde dinleyicilerimiz orada günlük programı görebiliyorlar. Çünkü pek çok dilde etkinlik var. İşte Portekizce de var, Türkçe de var, Çince de var dediğim gibi. Orada her saat nerede, ne zaman olduğu çok ayrıntılı bir şekilde belirtiliyor.
Çok teşekkür ediyoruz. O zaman Uluslararası Ana Dil Günü kutlu olsun diyelim. Selam gönderelim şu anda Münih'teki sevgili dostlarımıza, vatandaşlarımıza, sizin aracılığınızda. Ve size de çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Sayın Behter. Görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'dan Buket Barlas Behter telefon konuğumuzdu. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ödül alan filmleri konuştuk ve her yıl 21 Şubat'ta kutlanan Uluslararası Ana Dil Günü nedeniyle Münih'te gerçekleşecek hafta boyunca hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik etkinliklerden bahsettik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında diğer telefon bağlantımızda Hayatın Sesleri devam edecek.
Safça sevmişim ki seni, sanki hiç büyümemiş bir çocuktu. Beni öldürdün dün gece, mezara gömdün ölmeden. Son sözüm sana, sen de burada, bensiz olamam. Bırakmadın beni kendime, yalanlar söyledin. Kalbimi çaldın günden beri, deliye döndürdün beni, deliye döndürdün beni. Beni öldürdün dün gece, mezara gömdün ölmeden. Son sözüm sana, sen de burada mutlu olamaz. Beni mezara gömdün ölmeden. Sonsuzun sana, sen de burada, bensiz olamam. Beni öldürdün dün gece, mezara gömdün ölmeden. Sonsuzun sana, sen de burada, mutlu olamam.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda MEF Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Didem Taylan var. Sayın Taylan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba. Bir yandan tabii öğrencilerle koşturuyorsunuz, hem derse giriyorsunuz. Biz de sizi böyle arada yakaladık. Bildiğimiz kadarıyla tam yeni bir matematik dersinden çıktınız ve sizi yayına aldık. Doğru mu?
Evet, evet.
Hemen o izlenimleri alarak başlayalım öyleyse.
Evet, teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben daha önce de konuşmuştuk.
Evet,
üniversitede matematik öğretmenleri yetiştiriyorum. Ama aynı zamanda okullarla da bağımızı koparmıyoruz. Çünkü okullar da bunun önemli bir parçası olmalı diye düşünüyoruz, öğretmen eğitiminin. O yüzden ben de az önce hem öğretmen adaylarıyla hem de 7. sınıf öğrencileriyle bir devlet okulunda haftalık dersimi yaptım. Onların enerjisi var şu anda bende.
Evet, hissediliyor ama.
Kısılmış olabilir ama. Evet. Az önce de aslında onlarla yüzde hesaplarına girdik. Yeni işliyorlardı bu konuyu. Onunla ilgili problemler çözdük. Çok keyifli bir dersti ama bir yandan da hani matematiğin hep işte günlük hayatla ilgisi yoktur. Ya da işte matematiği sevmiyoruz diyen öğrencilerin bile aslında çok ilgisini çekecek konulardan biri. Mesela
ilgisini çekmese hesaplı. Hani o an için ilgisini çekmediğini düşünse bile aslında bütün hayatı boyunca nice konularda o yüzde hesaplarını yapmak zorunda kalacak.
Evet, evet. Çünkü aldanabiliyoruz bazen bir mağazaya gittiğimizde işte...
Değil mi? %50 mesela, artı evet. %20 artı kasada bir %10 filan. Yani ne kadar evet. Geliyor sonuç olarak?
Evet, evet. Çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Ve her defasında işte kasaya gidip işte %20 indirim diyor. Yani ne kadar olacak bunun fiyatı demektense.
Sormak zorunda aslında, kalıyoruz, evet.
Evet. Bunu kafalarından hesaplamaları. Bu tabii hoşlarına gidiyor. Bu gerçekten hayatla gerçekten ilgili bir dersti. Ama şu da var, matematik tabii sadece sayılardan da ibaret değil. Bu hepimizin belki beceri yani gündelik hayatta ihtiyacımız olan bir beceri. Yüzde hesapları ya da işte bu sayı hissi dediğimiz şey. Mesela gerçekten iki rakamı karşılaştırmak, indirimi karşılaştırmak, iki sayının oranını belirlemek. Genel olarak sayı hissi diyebiliyoruz. Bu his çok önemli ve küçük yaşlardan itibaren hepimizde olmalı. Ama şu da var, şunu görüyorum öğrencilerde. Sayılar ve yüzde olmadığında mesela x-y görüyoruz cebir gibi derslerde. Bu derslerde de aslında matematik, bu matematik de hayatımızla ilgili. Ama genelde çok soyut görülüyor. Bu da üzücü aslında. Bu da onların, öğrencilerin biraz ön yargısı, biraz bizim öğretmenlerin, bizim eksiklerimiz açıkçası.
Bu ön yargı neden kaynaklanıyor?
Neden kaynaklanıyor ön yargı? Matematik işte soyuttur. Hani x, y gördük ama biz bu gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Aslında biraz öğrencilerin hakkı var. Öğretmenler bunu biraz daha günlük hayatta nasıl kullanabiliriz? Buna dair örnekler verebilirlerse... Çok daha ilgilerini çekebiliyor. Örneğin cebir konuları aslında sadece x, y, z'yi manipüle etmek değil. İşte x'i bir yana, z'yi bir yana almak değil matematik. Oradaki örüntü, orada sayıların birbiriyle ilişkisini anlamak. Ya da mesela eğim konusu diyelim ki işte x, y'lerle de onu gösterebilirsiniz. Tabloda da gösterebilirsiniz. Ya da mesela kayak yaparken iki kişi işte kayıyor, farklı güzergahlardaki eğim, bunu hesaplatarak öğrencilere bahsedebilirsiniz.
Yani aslında onu o anda öğrencilerin... algılarlar yani kayak yaparken veya en basitinden otobüsle yolculuk yaparken diyelim bir şehirden başka bir şehre gidiyorsunuz. Dağları aşmanız gerekiyor yolculukta, araç yolculuğunda. Evet. Bazen böyle yol kenarlarında eğer dikkatli bakarsa öğrenciler görecekler işte yolun eğimi %15 diyor mesela.
Evet.
Anlıyorsunuz ki bayağı böyle dik bir yokuştan çıkacağım ve sonrasında o dik yokuştan geri inmek durumunda kalacağım. Aslında tamamen günlük hayatta karşımıza çıkan çok fazla durum var. Bir de aklıma gelen bu dolar, euro gibi kurlar, değil mi? Şimdi mesela bütün yetişkinler, evet, diyeyim, öğrenciler şu an o durumlara pek girmez de, bütün yetişkinler acaba işte dolar şu kadarsa Türk lirası ne kadardır, yok euro bu kadarsa, evet, ben ne kadar alabilirim bu ürünü diye. Aslında tamamen hayatımızda olan bir durumdur bu, matematikte karşılaştığımız her bir x, her bir y, her bir z.
Evet, evet. Nasıl daha kazançlı olurum? Bunu, yani bu gerçekten strateji gerektiriyor. Hı-hı. Elinizde hesap makinesi de olabilir. Ama düşünmeniz gerekiyor aslında. Bu bir örüntü bilimi ya da değişkenlerin birbiriyle nasıl bir ilişkisi var? Bunu düşünme bilimi. Yoksa sadece sayılardan ibaret diye düşünmek. İşte tamam, ben bunu hesap makinesiyle de bulurum. Ya da işte bilgisayarda şunu gireyim, bulayım gibi değil. Çünkü bu sayı hissi önemli. Bazen mesela hesap makinesi yanlış olduğunda, sayıların birbiriyle bir yanlışlık yaptığınızda, ya bu sayı gerçekten tutarsız. Hani indirim diyor ama aslında son fiyat ilk fiyattan daha yüksek. Yani burada bir yanlışlık
tabii,
oldu.
Böyle böyle şeylerle de karşılaşılabilir tabii.
Evet, evet. Bunu anlamak bile aslında o sayı hissinin gelişmiş olduğuyla, olmasıyla çok ilgili ve hayatta çok ihtiyacımız olan bir beceri.
Hı hı. Bu matematiği yaşam pratiğinde nasıl ortaya çıkardığımızla ilgili biraz daha konuyu detaylandırabilir miyiz? Örneğin, hı hı, etrafımızda görülen tasarımlar var. Onların hepsi aslında, hı hı, bir matematik ürünü. Evet. Araçlar örneğin. Mesela bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Evet, evet. Bu konuda özellikle uygulamalı matematikçilerin son yıllardaki çalışmaları çok ön planda. Biyoloji alanında, ekonomide, tıp alanında gerçekten çok önemli gelişmeler var ve bunların çoğu matematiğe bağlı. Matematik özellikle cebir, yani bizim işte x, y diye çözdüğümüz denklemlerin binlercesi, yüz binlercesi bir araya gelip bir sistemi modellemeye yarıyor. Öğrenciler bunu tabii ki x, y, x artı y eşittir 2 gibi bir denklem onlara sıkıcı gelebiliyor. Ama aslında sonucunda ortaya çıkan, mesela şöyle bir örnek olabilir. Diyelim ki uçak yapan şirketler var ve uçakların değişik uçak tasarımlarını rüzgara karşı test etmek istiyorlar. Ve haliyle bunlar çok pahalı tasarımlar. Bunları önce simülasyon yaparak, bunları önce modelleyerek matematiksel şekilde her bir mesela kanadının işte bir ucu, bunlar için yüzlerce yazılmış denklemler var ve bu şekilde o sistemi taklit ediyor matematik. Matematiksel modelleme kullanarak o sistem tanımlanıyor ve o rüzgara çıkmadan, yani siz milyonlarca lira harcamadan o rüzgara karşı, o olan güçlere karşı bu uçak nasıl dayanırdı ya da dayanabilir miydi? Bunu test edebilirsiniz ve bunu milyonlarca kez test ettikten sonra o sistemde, bilgisayar üzerinde denklemlerle sonra gerçek hayatta bunların bir tane prototip yapabilirsiniz. Hı hı. Ve o bir prototip üzerinden, evet, deneylerde, bilgisayar üzerinden yaptığımız deneyler bunlar, artık matematiksel deneyler diyebiliriz. Bu deneylerde çıkan sonuçlara göre şu malzemeyi kullanalım, şu şekli yapalım, fonksiyonu, matematiksel işte o denklemi, fonksiyonu değiştirerek uçağın şeklinin değişmiş halini o son prototipte yapıp hem tasarruf ediliyor, hem zamandan, paradan tasarruf edilip en ideal tasarım ortaya çıkabiliyor.
Hı hı.
Bu aslında çok küçük bir örnek.
Evet, öğrencilere de bu şekilde anlatılamaz mı? Hani sadece işte, hani dediniz ya, sıkılıyor çocuklar x artı y eşittir 2 dendiğinde. Hı hı. Az önce bana verdiğiniz örnek gibi bu tür ilginç örneklerle, çocukların ilgisini biraz daha çekecek konularla daha farklı hale getirilemez mi matematik dersi?
Evet, evet, haklısınız, çok haklısınız. Yani bu noktada çocukları, ön yargıları var diye suçlamak da aslında üzücü. Önce biz, evet, öğretmenler olarak biz kendimizi bilinçlendirip, biz daha çok araştırıp, belki öğretmen eğitimcileri olarak bizler de sorumluyuz. Öğretmenlere bunları aktarmak, yani bu bilinci aktardıktan sonra belki onlar da daha ilginç problemlerle öğrencilerin karşısına çıkartabilirler. Belki uçak bazı öğrencilerin ilgisini çekebilirdi. Bazı öğrenciler belki doktor olmak istiyorlar. Evet. Belki onların da mesela yapay kalp gibi mesela biyologların üzerinde çalıştığı problemler var. Diyelim ki kalple ilgili bir ilaç var. Ya da işte akciğerlerinizle ilgili bir ilaç var. Ama o trake, işte o solunum sistemi, o borudan geçecek bir ilaç almanız gerekiyor. O ilacın dozajını ayarlamak için örneğin yüzlerce kez belki deney yapmak gerekiyor.
Aslında evet, kendi vücudumuzda, kendi yaşantımızda, oturduğumuz evde, o binaların tasarımlarında, o statik hesaplarında, her şeyde Hı-hı. matematik var. Belki biraz evet. daha çocuklara bu yöntemlerin tamamen matematik olduğunu ve matematiğin aslında soyut bir şey olmadığını farklı örneklerde açıklamak en güzeli olur. Çok evet. teşekkür ediyoruz Sayın Taylan, katıldığınız Rica için, ederim. Verdiğiniz bilgiler
Konuşacak
için.
Konuşacak çok şey var, evet.
Size de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Öğrenci kardeşlerimize de başarılar diliyoruz.
Çok sağ olun ilginiz için.
Sağ olun, siz de hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, MEF Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Didem Taylan telefon hattımızın diğer ucundaydı. Özellikle matematiğin birçok öğrenciye günlük hayatta karşılığı bulunmayan bir alan gibi göründüğünden, ama bu yanılgıyı ortadan kaldırmak için, öğrencinin farkındalığını artırmak için neler yapılabileceğinden, matematiğin yaşam pratiğinde nasıl karşımıza çıktığından bahsettik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Senin olsun, benim hiç gözüm yok, hepsi senin olsun. Ama son bir dileğim var senden, şu kaybana dünyada varını yoğunu al, hep seni al da. Yabancıyım senin cennetine. Thank you.
Koç Yolları. Hayatın Sesleri Göç Yolları köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Avrupa'daki Türk basınının geçmişini ve güncel sorunlarını masaya yatıracağız. Geçmişte nasıldı, şimdi
evet,
nasıl hocam?
Evet. Tabii geçmişle bugünü mukayese etmek mümkün değil. Yani haberleşme açısından, iletişim açısından çok büyük değişim yaşandı. Bu bir gerçek. 1960'lı yılların başında ilk giden işçilerimiz ve sonraki yıllarda da tabii. Bunlar için memleketten haber almak, işte olanı biteni duymak, bilmek ne kadar büyük bir güçlük yani. Hı-hı. Korkunç bir şey. O kadar büyük bir eksiklik var ki işte memleketten gönderilen gazeteler belki. O da tabii eski olacaktır yani.
Tarihi zaman, geçmiş oluyor tarihi geçmiş, gazete
uçak
ulaşana kadar.
Uçak postası da değil, trene konmuş, gönderilmiş. Kutuların içine belki 10-15 gün biriktirilmiş dosyalar. Ben öğrenciyken babam benim rahmetli öyle gönderirdi bana gazeteleri. Şimdi tek bir kaynak vardı, o da Türkiye'nin Sesi Radyosu. Aynen. Düşünebiliyor güzel. Musunuz? Kısa dalga Türkiye'nin Sesi Radyosu. İşte 19 metre, 25 metre, 31 metre, 41 metre üzerinden ve tabii parazitlerle ancak dinlenebilen, hava şartlarına göre, atmosferin durumuna göre kesintiye uğrayan ama bizim için çok önemli olan bir haber kaynağı. Orada yani onun dinlenebilir olduğu saatlerde herkes kulağını Türkiye'nin Sesi Radyosu'na verir. Ve bugün hala devam etmesi evet. de tabii ayrıca bir onur sebebidir hepimiz için yani. Çok önemli bir şeydir Türkiye Sesi Radyosu. Gazete yoktu. Yani ilk gazeteler 1969'da falan yayınlanmaya başladı Almanya'da. Yayınlanan gazeteler de bir gün sonraki Türkiye'deki haberleri verir. Yani o zaman tabii böyle işte yani bastı belki Türkiye'de basılıp geliyordu falan. Yani son derece iptidai, çok ilkel bir şekilde. Fakat büyük bir açlık var yani. O gazete okuma arzusu, televizyon yok o yıllarda düşünün. Yani Türkiye'den yayın yok tabii. Böyle sınır aşırı yayıncılık diye bir şey söz konusu değil. Sonra 70'li yılların başında Alman 2. televizyonu ZDF, Türkiye Mektubu diye bir haftada işte 15-20 dakika bazen yarım saat TRT'nin hazırladığı bir programı pazar günleri saat 12'de. Yani herkesin sokakta olduğu yani Almanların falan seyretmeyeceği saatte Türkler için böyle bir program yayınına başladı. O da çok büyük bir mutluluktu doğrusunu isterseniz. Evet. Çünkü işte birkaç sanatçı şarkı söyler. Ondan sonra Almanya'dan da birkaç haber verilir falan ama kimse Almanya'daki haberlere pek öyle itibar etmez. Hep Türkiye merakı içerisinde insanlar. Böyle bir şey yaşandı. Daha sonra ama 1980'lerden sonra bizim yazılı basınımız çok gelişti. Birdenbire çok gelişti. Birçok gazete yayınlanmaya başladı ve tirajlar çok yükseldi yani. Yani 120 bine falan çıktı tek bir gazetenin tirajı Avrupa'da. Bu ciddi bir rakam. Bu tabii gittiğiniz her şehirde o gazeteyi görebiliyordunuz, bulabiliyordunuz. Hı-hı. Türklerin yaşamadığı şehirlere dahi dağıtımı yapılabiliyordu. Bu güzel bir şey.
Yine basımı yayımı evet, ama Almanya'da gerçekleşiyordu
tabii,
öyle mi?
Frankfurt civarında yayın evleri kuruldu. Hı-hı. Yani matbaalar kuruldu. O matbaalarda kendileri basmaya başladılar. Yani gazetelerini kendilerini hatta modern matbaalar kuruldu mu? Modern matbaalardan bir tanesinde International Herald Tribune gazetesi de basılıyordu. Yani Alman gazetelerini, Amerikan gazetelerini falan da basmaya başladılar. Hı hı.
Haberleri nasıl alıyorlardı?
Haberler de tabii artık bu şey başlamıştı. Yani böyle sınır aşırı süratli yayın gönderme, daha doğrusu işte bu sayfaları hazırlıyorlardı İstanbul'da. İstanbul'dan Almanya'ya gönderiyorlardı. O zamanki teknoloji biraz daha şimdiki nazaran tabii ilkel de. Hı hı. Ama yani gecikmeden geliyordu, hı hı, düşünebiliyor musun? Bir gün sonra falan değil. Ve hatta bazı hallerde bazı gazeteler yurt dışındaki baskıları daha dolu doluydu. Daha çok okunacak bilgi şey vardı, içeriyordu. Bilgi vardı falan. Bu noktaya geldi. Ondan sonra düşüş başladı. Düşüşün başlaması da televizyonlarla birlikte tabii. Yani sınır ötesi uydu yayıncılığının başlaması yazılı basını fena halde sekteye uğrattı. Şimdi çok düşük, fevkalade düşük. Fakat bir boşluk var yani. O boşluğu birinin doldurması lazım. Boşluk olmuyor hiçbir zaman. Birisi gelip dolduruyor bir çeşit. O boşluğu dolduran yani yazılı basının boşluğunu dolduran ilan gazeteleri her yerde çok fazla. Yani parasız, ücretsiz dağıtılan ve Türkler tarafından basılan hem yani ticaret hayatına büyük katkıda bulunan ama bir takım yazıları falan da basıyorlar içinde. Ondan sonra bir takım dergiler çıkmaya başladı. Yine böyle onlar da bedava dağıtılıyor falan. Ve çok sayıda şimdi ilan gazetesi.
Ne ilanları var içinde? Yani
işte Türk esnafın reklamları, ilanları. Ondan sonra o bölgedeki çok tabii şey yani lokal yani son derece bölgesel. İşte ileri gelenlerin işte düğün haberleri, işte sosyete haberleri diyelim yani falan.
Magazin.
Magazin haberleri. Bu tür şeylerin olduğu gazeteler çoğaldı birdenbire. Şu anda Avrupa'da sadece yanılmıyorsam bir tek bir Türk tarafından yapılan bir televizyon yayını var. Tek bir televizyon yayını var. Şimdi önceki yıllarda TRT İNT'in ortaya çıkması doğrusu aslında bir devrimdi yani. O kadar önemliydi ki bir de üstelik kablo ağına girmişti TRT İNT. Birçok ülkenin vatandaşı var yani o ülkelerde biliyorsunuz. Onların hepsinin önüne geçtiydik biz Türkiye olarak TRT İNT'le. TRT İNT o kadar önemli bir yayındı ki bizim için, oradaki Türkler için. Hatta ben hatırlıyorum 3 Şubat 1990'da başladı TRT İNT yayını. O gün tabii her yerde başlamadı yani. Uzun araştırmalar ve çalışmalar sonucunda aslında bu noktaya gelinmişti. Fakat her yerde kablo ağına girmesi, kablolu televizyon tabii o yıllarda çok şey. Henüz daha böyle uydudan alma falan yok. Dolayısıyla TRT İNT gerçekten bir bayram havası estirdi. Ve uzun yıllarda aslında çok iyi tüketildi diye düşünüyorum. Bir ara böyle yayınlarında istenen seviyeyi kaybetti biraz zaman içerisinde. Zaten onun yerine zaten TRT Türk herhalde düşünülmüştü, öyle düşünüyorum. Yani TRT yönetimi de o nedenle böyle bir adım attı. Şimdi umarız inşallah bundan sonra o TRT Türk'le iyi bir yayında yapılacak yurt dışına. Fakat tabii diğer televizyonlar da var. Diğer televizyonları da izliyorlar. Ondan sonra internet devreye girdi. İnternet devreye girince yazılı basın bütün bunlardan artık çok geri kaldı. Nasibini aldı ve çok büyük bir beklenti içinde olmamak lazım. Yani artık bakıyoruz hatta o büyük tirajlara ulaşan büyük gazeteler kadrolarını azalttılar. Ondan sonra işte yani şeyleri kapattılar, matbaalarını falan da kapattılar yani. Dolayısıyla o eski hava yok. Belki o ihtiyaç da yok şimdi. O ihtiyaç da yok. Bir de şu noktayı unutmamak lazım. Basın, iletişim çok gerekli, çok önemli. Ve biz tabii ki vatandaşlarımızın Türkiye hakkında da çok geniş bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Ama içinde yaşadıkları ülke hakkında da bilgi sahibi olmalılar. Şimdiki kuşakların Almanca seviyesi, Fransızca seviyesi, Hollandaca seviyesi, Frenkçe seviyesi falan yüksek. Dolayısıyla bu yüksek seviyede o ülkelerin diline hakim olanların aslında okudukları gazeteler de var yani. O ülke ülkelerde yayınlanan gazeteler, o ülkelerden o bilgiyi alıyorlar. Bu arada unutmadan söyleyeyim, Türklerin yine Almanya'da ve çevre ülkelerde, mücavir ülkelerde çok yararlandıkları, yıllarca yararlandıkları bir radyo yayını da çok önemlidir. O da TRT'nin desteğiyle yapılmış bir radyo yayını, Köln Radyosu. Yani Westdeutscher Rundfunk, Almanya Batı Radyoları Kurumu'nun günde sadece 40 dakikalık bir diğer yabancılar içinde vardı bu aslında. 40 dakikalık bir Köln Radyosu yayını o kadar mühimdi ki, o kadar dinlenirdi ki yani inanılır gibi değil. Aynı şekilde Berlin'de bir radyo multikulti vardı. Çok kültürlülük falan adına. O da kapandı. İşte
o 40 dakikalık Köln Radyosu'ndaki yayında sona erdi mi?
Onu orta dalgaya çektiler FM'den. Ondan sonra da herhalde dinlenmemeye başladı. Şimdi de pek herhalde 20 dakikaya mı 10 dakikaya falanmış. Kim yapıyor bilmiyorum. Yani aslında tabii işte devir değişti demek lazım. İhtiyaçlar farklılaştı. Ve biz tabii biraz nostaljik olarak üzülerek bakıyoruz geçmişe ama. Yani ben o Türk basınının aslında yazılı basınımızın. Daha bu görsel medya ortaya pek fazla çıkmadan önce çok önemli bir işlev olduğuna inanıyorum Almanya'da, Avrupa'da, diğer ülkelerde. Gerçekten de yani Türklerin yaşamadığı, çok az sayıda yaşadığı yerlerde bile o gazetelerimizi bulabiliyorduk. Bir kere çok iyi dağıtım ağları kurulmuştu. Ve yani onların oradaki insanlarımızın sesi haline gelmişlerdi, kulu kulağı haline gelmişlerdi yani. Dolayısıyla yine de bu basının, daha doğrusu medyanın, onlara yönelik medyanın spesifik bir medya olduğunu unutmadan, sadece böyle spesifik medya, daha doğrusu iletişim ihtiyaçlarına cevap vermenin ötesinde, aynı zamanda da Türkiye'ye olan bağlılığı da pekiştirici bir niteliğinin, bir işlevinin olduğunu unutmadan yeni planlamalar yapmanın yararlı olacağını diyorum. Bu şey demek değil tabii, yani gazete çıkaralım ya da gazeteleri destekleyelim çıkarsınlar değil. Onun için televizyon yayıncılığı ve medya internet üzerinden yapılan yayıncılığın çok önemli olduğu kanaatindeyim. Şimdi bizim de stüdyosunda bulunduğumuz Memleketim FM mesela böyle bir işlevle kuruldu bildiğim kadarıyla. TRT Türk yine o şekilde. Dolayısıyla kamu yayıncılığının bu işlevi yerine getirmesi mümkün. Bunda tabii kamu yayıncılığı deyince TRT'dir, başkası söz konusu değil. Buna gereken önemi vereceğine TRT'nin inanıyorum ben. Yani zaten duyuyoruz da biliyoruz da bu çok önemli bir şey. Yani o ihtiyacı kapatacaktır.
Hocam gelecekte şöyle bir şey yapılabilir mi acaba? Şimdi bütün özel televizyon kanallarının Avrupa adıyla uydudan yurt dışına yayınları var. Evet, o şekilde bütün Türkiye'deki özel televizyonları da rahatlıkla izleyebiliyor yurt dışındaki vatandaşlarımız. Peki bu Türkiye'de çıkan gazeteler yine işte isim ve Avrupa adıyla yurt dışına gönderilemez mi? Oralarda basılamaz
şimdi
mı?
Şimdi var orada hala. Var. Birkaç tanesi var yani. Devam ediyor onlar ama tirajları çok küçüldü.
Evet.
Çok küçüldü. Yani okunur olmaktan çıktı. Dolayısıyla masraf kapısıdır. Malum yani yazılı basın. Türkiye'de de sıkıntıları var biliyorsunuz. Var onlar. Hala tamamen yok olmuş değil. Tamam. Ama tabii eskiyle mukayese ettiğimiz vakit büyük bir gerileme söz konusu. Onlar devam ediyor. Yani yine bulabilirsiniz. Büyük şehirlerde falan o gazeteleri bulabilirsiniz. İşte bazısı kapanıyor, vazgeçiyor. Kapanıyor demeyeyim de yayından vazgeçiyor. Onun yerine bir başkası geliyor falan. Yani hala yani var ama yok gibi falan diye düşünüyorum. Çünkü işte diğer medya organları o işi bir parça tavsattı, yani bir parça değil bayağı hem de şey etti. Eskiden öyle değil. Yani bir gazete ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ihtiyaçları karşılıyor gibiydi. Ve nasıl dinlenirdi anlatamam size yani.
Şimdi en azından internet üzerinden de rahatlıkla Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu ve Memleketim FM'i dinleyebiliyor yurt dışındaki vatandaşlarımız ve bize gönderdikleri iletilerden hep anlıyoruz ki uydudan dinleyenler de var, kısa dalgadan Türkiye'nin sesini dinleyenler de var ama şu anda en çok internet üzerinden rahatlıkla dinlediklerini ifade ediyorlar. Hani evet, internet bazı şeyleri yok etti ama en azından bu dinlenilebilirliği, her ne kadar internet üzerinden yayınları ölçemesek de miktarını bilemesek de sayısının arttığını en azından iletilerden tahmin edebiliyoruz.
Çok haklısınız. Yani burada mesele, bütün söylediklerimin arkasında şu var. Bu insanlar bizim insanlarımız ve aslında onların gönüllerinde hep Türkiye var. Onların o gönüllerindeki Türkiye'yi yaşatmak bizim de vazifemiz.
Bizim de gönlümüzde hep onlar var. Zaten tüm bu yayınları onlar için gerçekleştiriyoruz. Hepsine selam olsun diyelim. Madem de biz bir medya üzerinden onlara sesimizi duyuruyoruz bu aracılık ile.
Hem de kamu yayıncısı olarak.
Hem de kamu yayıncısı olarak sesimizi ulaştırıyoruz. O yüzden onlar bizim için gerçekten çok kıymetli. Hepsine selam olsun diyelim ve size de çok teşekkürlerimizi sunalım değerli hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için.
Sevgili dinleyicilerimiz, Göç Yolları köşemizde İstanbul Hayvan Sarayı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizimle birlikteydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün Avrupa'daki Türk basınının geçmişini ve şimdiki zamanda yaşanılan bir takım sorunları konuştuk. Ve böylelikle hem bölümümüzün hem de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında Hayatın Seslerinde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.